Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, lütfüyle, keremiyle, ihsanıyla doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün bize kulak veren kıymetli dinleyicilerimizin, mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artarak devam etsin. Ve hidayete muhtaç nice kulları varsa onlara da hidayet nasip eylesin. Onların hidayetine bizleri vesile eylesin inşallah. Kıymetli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz, Bakara suresinin 144. ayet-i kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Kıble meselesini anlatıyor ayet-i kerimeler. Kıblenin Medine'de şöyle Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretinden yaklaşık bir 16-17 ay sonra Beyt-i Makdis'ten tekrar Kabe'ye dönmesi, Mescid-i Haram'a dönmesi konusu, o konu devam ediyor. Ve burada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıblenin tekrar Kabe olması ilgili bir arzusu, bir duası, hal diliyle Cenab-ı Hakk'a yalvarması ayet-i kerimede dile getirilmiş oluyor. Gerçekten bu açıdan baktığımız zaman Peygamber Efendilerimizin yani Cenab-ı Hakk'a karşı olan istihyaları, haya duyguları, utanma duyguları, yani o edebe dikkat etmeleri noktasında çok istisna bir örnek burada verilmiş oluyor kıymetli hocam. Şimdi ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estağfirullah. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Ey Resulüm, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Biz seni şimdi memnun olacağın, beklediğin, razı olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Vakti geldi, saati geldi. Cenab-ı Hak da bunu lütfetmiş oluyor. O halde فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram. Resulüm sen, öncelikle sen namaz kılarken yüzünü, yönünü Mescid-i Haram tarafına döndür. وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوَكُمْ شَطْرَهُ. Tabi şöyle anlaşılmasın. Yani bu Kabe'nin kıble yapılması sadece Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a alakalı bir şey değil. Çünkü o arzu ediyordu, istiyordu. Dolayısıyla Resulüm sen döndüğün gibi ey müminler sizler de Resulullah ile beraber yüzlerinizi, yönünüzü o Mescid-i Haram tarafına, şatrına döndürünüz. وَاِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bu efendim ehli kitap olan kimseler onun, yani hem Resulullah Efendimiz'in hak bir peygamberi olduğunu, hem de ona gelen bu kıble emrinin, Mescid-i Haram'ın kıble olma gerçeğinin Allah'tan gelen bir gerçek olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Ve kendi Tevrat'tan ve yahut da efendim sahip olduğu dini bilgiler bunu onlara gösteriyordu. Ve mallahu bi gafilin amma ya'melun. Ama bu gerçeği bildikleri halde bir sürü dedikodular yaptılar. Bir sürü efendim inanmadıkları gibi aynı zamanda Peygamberimizi, Müslümanları da böyle bir kısım şeylerle suçlamaya çalıştılar. Böyle olunca da Cenab-ı Hak diyor onların yapmaz olduklarından habersiz gafil değildir. Şimdi hocam buradaki birinci sorumuz şu olmuş olacak. Efendimiz Aleyhisselam bu hali. Yani hal diliyle Cenab-ı Hakk'a bu şekilde duasını hal diliyle arz etmesi buradaki bize öğretilen edeptir, nezakettir. Cenab-ı Hakk'a karşı olan tazim duygularımızdır. Bu noktada buna ne anlamamız lazım?
Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki Kabe'nin çok ayrı bir yeri var. Mekke döneminde de Kabe'ye namaz kılmışlar. Hicretten sonra 17-18 ay diye farklı rivayetlerde farklı rakamlar geçiyor hocam. Kudüs'e doğru namaz kılmaları emredilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, namaz kılar, selam verince semaya bakardı. Yani gönlünde, kalbinde tekrar Kabe'ye dönme isteği var. Ebu'l-Aliye'nin bir rivayetinde hocam, diyor ki Peygamber Efendimiz Beytil Makdis'e doğru baktı ve Cebrail aleyhisselam'a dedi ki, kıblemizin Yahudilerin kıblesinden başka bir tarafa dönmesini istiyorum. Allah'ın bizi döndürmesini istiyorum. Vedittü ennallaha sarafeni an kıbletil yahud ila gayriha. Allah'ın beni Yahudilerin kıblesinden başka bir kıbleye çevirmesini istiyorum buyuruyor. Cebrail aleyhisselam da şöyle cevap veriyor. Ben de senin gibi bir kulum. Bana emredilenden başka bir şeye malik değilim. Sen diyor Rabbine dua et, ondan iste diyor Cebrail aleyhisselam.
Bu işi yapacak olan ben değilim, Cenab-ı Hak.
Evet, sonra gidiyor Cebrail aleyhisselam tabii ki. Peygamber Efendimiz diyor semaya bakmaya başladı. Cebrail aleyhisselamdan istediği şeyle, istediği, arzu ettiği şeyle ilgili vahiy getirmesini umarak, bekleyerek semaya bakıyordu. Bu sebeple Cenab-ı Hak senin diyor işte semaya bakışını görüyoruz diyor. Yani kalben istiyor. Dil ile de istiyor belki Efendimiz ama hal diliyle de biraz daha kuvvetli istediğini gösteriyor belki hocam. Ve her şeyi Allah'tan beklediğini, her şeyin sahibinin Allah olduğunu gösteriyor bize. İşte Yahudilerin sözleri de var tabi. Diyorlar Muhammed bize muhalefet ediyor ama kıblemize tabi oluyor. Onlar gibi böyle konuşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir bekleyiş süresi, bir imtihan zamanı geçmiş. Sonra iki Ebu Said bin Mualla anlatıyor hocam. Ebu Said bin Mualla. Biz diyor sabahlar mescide giderdik. Mescide uğrar işte Kudüs'e doğru namaz kılardık. Bir gün vardık diyor mescide iki arkadaş. Peygamber Efendimizin minberde ayakta olduğunu gördüm. Dedim ki herhalde bir önemli olay oldu. Dur bakalım ne oldu? Efendimiz hutbeye çıkmış. Yani cuma olmadığı halde hutbeye çıkmış bir şey, bir bilgi verecek insanlara. Oturduk diyor. Efendimiz ayeti okumaya başladı. Gad nera tegallübe vecike fisseme. Ayet-i kerifini okudu diyor. Ben arkadaşıma dedim ki kalk hadi iki rekat namaz kılalım. Peygamberimiz minberden inmeden namaz kılalım dedim diyor. Hemen bir kenarda diyor tevareyne bir direğin arkasına işte bir kenara gelip namaz kıldık ikişer rekat diyor. Sonra Resulullah Efendimiz indi ve o gün öğle namazını Kabe'ye doğru kıldırdı. Böylece diyor biz Kabe'ye doğru namaz kılan ilk insanlar olduk. Uyanıkmış sahabiler. Efendimiz nasıl olsa daha minberde o inmeden diğer insanlar da namaz kılmıyorlar. Kalk dedim diyor ilk namaz kılan biz olalım. Efendimiz inmeden bir ikişer rekat namaz kılalım diye böyle bir kendilerine göre bir hayırda yarış diyelim.
Evet. Yani bir taraftan Kabe'ye olan iştiyakları.
Evet.
Bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın emrine olan imtisalleri.
Evet.
Bir de hocam burada yani dua da bir sözle yapılabilir. Neticede sözümüzle de Cenab-ı Hakk'a taleplerimizi arz ediyoruz, dua ediyoruz. Belki sözle yapılması gerekir. Yani onun duyulması, bilinmesi için. Ama ondan daha önemlisinin kalbin yönelişi olduğunu, kalbin duası olduğunu,
evet.
Yani o duanın kalpten, yani ud'u rabbekum tadarruan ve hifeten ayet-i kerimesinde Rabbinize yani böyle yalvara yakara. Aslında tadarru dilin değil hocam, kalbin hali.
Evet.
Yani bir Cenab-ı Hakk'a böyle yönelmesi, ondan böyle yana yakıla bir talepte bulunması, yine evet korkarak, ondan sonra böyle olunca da esas dua kalbin duası.
Evet.
Kalbin yakarışı. Dilimiz kalbimizdeki o yakarışa tercüman oluyor.
Evet.
Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu şeyinde buradaki halinde esas duanın böyle sözlü kısmı da duadır. Ama onun arkasında böyle kalpte böyle bir yönelişi olmasının da gerektiriyor ya. Evet. Onu bize bildirmiş oluyor diyebilir miyiz?
Evet hocam, bir hadis-i şerif de zaten Allah Teala diyor, kulun boş bir kalple yaptığı duayı kabul etmez. Bir kalbin vahin, işte vahi, boş, zayıf bir kalple. Biz çoğu zaman oluyor yani dilimiz alışıyor bazı dualara hocam. İşte her namazdan sonra elimizi kaldırıp dilimiz alıştığı için aynı duayı tekrar edip geçiyor ama kalp bir türlü dilin yanına gelmiyor. Kalp başka yere de geziyor. Yani böyle duaların çok makbul olmadığı anlaşılıyor. buyurduğunuz gibi asıl dua kalpten olduğu için, yani dilin söylemese bile kalbin istemesi, dil söylüyorsa bile kalbin de dille birlikte eşlik etmesi, düşünmesi, farkında olması gerekiyor istediği şeyin, yani neyi istiyorum ben diye. Böyle uyanık bir kalple, gafletten uzak bir şekilde, dolu bir kalple diyelim, dua etmek istemek herhalde duanın makbuliyet için şart.
Çok güzel. Bir de hocam burada tabii bir konu gündeme geliyor. Tefsir açısından, ayetler açısından. Yani demek ki Efendimiz Aleyhisselam'a bir vahiy gelmiş, bir emir gelmiş.
Evet hocam.
Ve o emre binaen Beyt-i Makdis'e doğru namazlar kılınmış. 16 ay, 17 ay bir müddet kılınmış. Sonra da buradaki ayet-i kerime fele nüvelliyeni kıbleten terdaha, razı olduğun kıble seni döndüreceğiz diye ayet-i kerime gelmiş. Bu neyi gösteriyor hocam? Bu Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize emrettiği emirler arasında bu şekilde yürürlükte olan, sonra yürürlükten kaldıran bir kısım ahkamın olduğunu gösteriyor. Yani kıblenin tahvili bu noktada çok açık bir örnek olmuş, teşkil etmiş oluyor. Her ne kadar Beyt-i Makdis'e doğru dönmeyi emreden ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim yer almazsa da burada bir ayet gelmiş, o Kur'an-ı Kerim alınmamış da olabilir. Ondan daha güçlü ihtimal Efendimiz Aleyhisselam'a sünnet vahyinin gelerek o şekilde. Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında, gerekse de Kur'an-ı Kerim sünnet vahyi arasında böyle bir nesih olayının olduğuna açık bir örnek teşkil ediyor bu buradaki olay. Dolayısıyla buranın tefsirinde de diyor ki işte bazı diyor böyle Efendimizin hayatında nesih örnekleri vardır diyor. Mesela onların diyor ilk örneği 50 vakit namazdır Miraç'taki.
Evet.
Önce Efendimiz Aleyhisselam'a 50 vakit emredilmesi, sonra Musa Aleyhisselam'la görüşmeler sonrasında bunun 5 vakit indirilmesi. Bu da diyor bir nesih olayı gerçekleşmiştir diyor. Sonra da diyor kıblenin Beyt-i Makdis'e değiştirilmesi de diyor nesih diyor olayına örnek olabilir diyor. Mekke'de müşrikleri imtihan için önce Beyt-i Makdis kıble yapılmıştır. Halbuki daha önce her nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır ayetine istinaden namaz kılan kişi istediği tarafa yönebiliyordu. Daha sonra Medine'de bu kez Yahudi'ye denemek için Beyt-i Makdis'ten Kabe'ye çevrildi. Dolayısıyla bu kıble meselesi de bir imtihan şeyi olarak,
evet,
iki tarafa da bir imtihan şeyi olarak diyor efendim gündeme getirilmiştir. Hı-hı. Diye hocam böyle bir açıklamaya yer veriyor bir müfessirimiz. İkinci olarak soracağım soru Şatral Mescid-i Haram kısmı hocam. Bu burada da geçiyor. İlerleyen ayet-i kerimelerde de burada fevellü vücuhekum şatral Mescid-i Haram, Mescid-i Haram şatrı.
Evet hocam.
Bu ifadedeki incelikler kıbleye dönerken niye Cenab-ı Hak fevelli vecihke ilel kâbet, yani teveccüh ilahi de kullanılabilirdi. Hatta Beytullah veya Kâbe diye de isimlendirilebilirdi. Yüzünüzü Kâbe'ye, yüzünüzü işte efendim Beytullah'a dönün de diyebilirdi. Ama Mescid-i Haram ifadesi kullanıldı. Bir de şatır kelimesi kullanıldı hocam. Bu kıbleye dönme açısından bize bir kolaylık sağlıyor mu? Nasıl bir anlam çerçevesi ifade ediyor?
Evet hocam. Şatrahu tarafına, yönüne, kıbelehu, nahvehu diye tefsir edilmiş hocam. Bir de vasatahu, ortasına doğru, o tarafa doğru diye tefsir var hocam. Dolayısıyla o tarafa dönün demek, tam tutturamasa bile çünkü uzaktan dönecek insanlar. Mescid-i Haram diyor. Mescid-i Haram biraz daha geniş Kabe'ye göre.
Hocam Mescid-i Haram'ı büyütebiliriz.
Evet.
Yani şu an mesela haçta insan namaz kıldığı yere falan bakarsak.
Evet.
Bu kalabalık zamanlarda ta diyelim ki belki bir kilometre sağlı sollu otellerin aralarında.
Mescid.
İnsanlar mescid ve imama uyuyorlar, namaz kılıyorlar.
Harem bölgesi de hocam. Harem sınırlarını hatta öyle genişleten de var. Dolayısıyla dünyanın neresinden dönerseniz dönün o tarafa dönmek kolay yapabilir ama direkt tam Kabe'ye tuttur dersen o zor olur insanlar için. Bir meşakkat olur. Cenab-ı Hak da hiçbir zaman tabi kullarına meşakkat emretmiyor. Dolayısıyla bu büyük bir rahmet olmuş oluyor. Yani
kıble açısından büyük bir rahmet olmuş oluyor.
Ya o tarafa dönmek yeterli oluyor.
Ama yine de hocam Müslümanlar camiler yaparken onların kıblesini belirlerken güçleri yettiği kadar esas yani Beytullah'ı Kabe'yi tutturacak şekilde bir gayret içerisinde oluyorlar.
Tabii.
Yani evlerimizde kıbleye dönerken yine yani oradaki teknik imkanlar ne kadar fırsat veriyorsa veya bir kolaylık sağlıyorsa o çerçevede tam Kabe'ye dönmek için bir gayretimiz var. Ama %100 Kabe veyahut da Mescid-i Haram tutmasa bile kıble olur. Tabii. Yani ayet-i ona bir kolaylık sağlamış oluyor. Çünkü şöyle bir şey söz konusu. İşte buradan diyelim ki Mekke, Mescid-i Haram kaç kilometre hocam diyelim ki?
2000 küsur.
2000 küsur. Evet. 2500 kilometre olsun. Yani bulunduğumuz yerden şöyle %1 değil. Yani diyelim ki %0.1 böyle bir açı farkıyla diye yönelecek olsak bu 2000 kilometre sonra arada yüzlerce belki efendim metre, binlerce metre bir açı farkı oluşturabilir.
Evet.
Bu açıdan baktığımız zaman kıbleye ilgili ayet-i kerimelerde bu şatrel mescid-i haram ifadesi kıble açısından büyük bir rahmet olduğunu söyleyebiliriz.
Evet hocam.
Söyleyebiliriz. Çünkü mescid-i haramın da çerçevesini ta harem bölgesine kadar uzatma ihtimali de söz konusu. O da alimlerim söylemişler. Böyle olunca bazen böyle bu konuda aşırı gidenler, yani mescidin diyeyim ki hafif diyeyim biraz eğri olabiliyor, şu olabiliyor. Böyle bunun bir kavga sebebi olmaması lazım. Yani imkanlar ölçüsünde dikkat edilmesi lazım ama neticede o tarafa doğru dönülüyorsa Allah'ın izniyle bir problem olmaz diye de bir sonuç çıkarmak mümkündür diyebilir miyiz?
Evet hocam. İbn Abbas Hazretleri'nin peygamberimizden naklettiği şu rivayet zaten onu ifade ediyor. El beytü kıbletün li ehlil mescid. Yani Kabe mescitte, o mescid-i haramda bulunanların kıblesidir. Vel mescidü kıbletün li ehlil haram. Mescid ise, mescid-i haram ise diyor, ehli haram, o harem bölgesi, sınırlar, ihrama girilen sınırlar içerisindeki insanların kıblesidir. Vel haramu, o geniş harem bölgesi, kıbletün li ehlil ardı. Fi meşarikihe ve megaribihe min ümmeti. Ümmetimden doğudaki, batıdaki bütün insanların kıblesidir. Yani o Mekke'nin etrafında İbrahim Aleyhisselam'ın belirlediği sınırlar koyduğu, işaret taşları koyduğu o harem bölgesi, ihramlı girilmesi gereken bölge bütün dünyanın kıblesidir. O tarafa dönmek yeterlidir diye nakletmiş İbn Abbas Hazretleri. Hazreti İbrahim'in kıblesi diyor Mizap tarafıydı. Altınoluk tarafıydı. Demişti. Herhalde hocam Şam'da olduğu için.
Makam İbrahim de o taraf değil mi hocam?
Makam İbrahim o taraf değil hocam. Makam İbrahim Kabe'nin Hacer-ül Esved köşesi tarafından kalıyor. Oraya köşeye döndükten sonra Şam köşesini şey oluyor, altınoluk oluyor. Tabii ki herhalde İbrahim Aleyhisselam Şam tarafında olduğu için hocam. Oraya, Şam. Oraya denk geliyor zaten. Şam tarafı. O tarafa denk geldiği için herhalde İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi o tarafa demişler. Peygamberimiz ise işte fetih günü Kabe'nin içerisine giriyor. Orada içeride namaz kılıyor. Sonra çıkıp kapıya doğru yöneldi. İşte kıble bu taraf. Kıble burası, kıble burası.
Mültezem tarafı
dedi diyor. Mültezem kapı tarafı. Ama tabii ki sadece orası anlamında değil. Yani Efendimizin belki böyle derken Kabe'yi kastediyordu. Belki Kabe kıbledir diye kastediyordu. Dolayısıyla Kabe'nin her tarafı kıble. Ama işte bazı daha faziletli yerler var. Oraya gidince işte Peygamberimizin gösterdiği kapıya doğru kılmak biraz daha faziletli görmüş. İşte Mültezem var, Makam İbrahim var diye. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her kuluna yetişebildiği yerde bir fazilet lütfetmiş. Oranın faziletini bulamayan başka yerdeki bir fazilet elde eder. Mekandaki fazileti yakalayamayan zamandaki faziletleri yakalar. Böylece işte her üzülmeye gerek yok. Ya ben gidemedim, o kalabalıkta işte kapının yanında namaz kılamadım demeye gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği pek çok yerler var. Onların birisinden başka bir fazilet elde eder insan.
Yani birisini kaçırırsak diğerinin peşine düşebiliriz. Onu elde etmeye çalışabiliriz.
Evet, evet hocam.
Şimdi hocam bu da ehli kitapla ilgili bir ayet-i kerimede ifade var. Ama bir sonraki ayet-i kerime zaten yine onu açıyor. Yani ehli kitap olanlar diyor bu kıblenin tahvili meselesinin Allah'ın emri olduğunu, Allah'tan gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Ama bile bildikleri halde buna itiraz ediyorlar, kabul etmiyorlar. Bir fitne çıkarıyorlar, fitne vesilesi yapıyorlar. Ve 145. ayet-i kerime de orasını açıyor. Yani onu özellikle ve mallahu bi gafilin amma ya'melun, Allah onların yaptığını gafil değildir kısmını da bir sonraki ayet-i kerime hocam şöyle açıyor. Estağfirullah. وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ بِكُلُّ اَيَتِنْ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Yani gerçeği biliyorlar.
Evet.
Biliyorlar ama onlarda farklı bir inkar var, farklı bir inat söz konusu. Resulüm diyor, sen o kitap verilenlere bu kıblenin Beytullah'a, Mescid-i Haram'a döndüğünü, Allah'ın emrettiğine dair, bunun doğru olduğuna dair her türlü hangi delili getirirsen getir, istediğin delili getir, ma tebiyo kıbletek, onlar senin asla kıblene tabi olmazlar, olmayacaklar. Çünkü onlar doğrunun peşinde değiller. Onlar doğrunun peşinde değiller. Onların kendi kafalarında bir doğruları var. İnatla onu, o yanlışı doğru diye savunuyorlar. Sonra وَمَا اَنْتَ بِتَابِيَنْ قِبْلَتَهُمْ. Ama sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Niye? Allah-u Teala emri geldi. Cenab-ı Hak emri geldikten sonra onu bir kenara bırakıp da tamamını devam edelim. Madem siz kızıyorsunuz ey Yahudiler, bu işe çok kızdınız, çok efendim öfkelendiniz falan. Ya tamam, ayet-i kerime geldi ama biz de bir müddet daha böyle devam edelim. Hayır. Sen de o şekilde kesinlikle onların kıblesine uyacak değilsin. Asla uyuma. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِيَنْ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Şimdi onlar da hocam kendi aralarında tabi ihtilaf halinde. Hı-hı. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlar.
Evet.
Belki Yahudi farklı mezhepleri, Hristiyanların farklı mezheplerinde de böyle kıble kavgaları, ihtilafları olmuş olabilir. Ama ikisi de ehli kitap olmakla beraber Yahudi ile Hristiyanların kıbleleri farklı değil mi hocam?
Evet hocam.
Farklı. Dolayısıyla o utul kitap, kitap verenler kendi aralarında bir birlik halinde değillerdir. Onların hepsinin kendilerine göre kıbleleri falan var. Bunlar birbirinin kıblesine uyacak değillerdir. Uymuyorlar zaten. Sonuç olarak وَلَئِنْ اَتَيْتَ وَلَئِنْ تَبَعْتَ اَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ. Sana Allah'ın bu emri, yani Kur'an-ı Kerim'den, vahiyden, kıblenin tahlili bu ilahi emir, ferman geldikten sonra sen hala bir kısım gerekçelerle Resulüm.
Evet.
Yani aman kavga olmasın, gürültü olmasın, onların şeylerini bastırmak için, o fitnelerini durdurmak için falan farklı gerekçeler olabilir. Bunları dikkate alarak onların hevasını vuracak olursan inneke izel lemine zalimin, o zaman sen de o zalimlerden olmuş olursun. Yani hakkı çiğneyen, gerçeği örtbas eden, Allah'ın emrini tutmayan bir zalim olursun diyor hocam ayet-i kerime.
Zaten hocam bilerek Allah'ın emrinden dönmüşler. Yani Allah'ın emrettiği kıbleyi bilerek terk etmişler bunlar. Maksatları da zaten Allah'a itaat, ibadet falan değil. Çeşitli maksatlarla, menfaatler için, işte makam, mevki kavgası için, mal kavgası için hükümler veriyorlar. Ona göre hareket ediyorlar Yahudiler, Hristiyanlar. Dolayısıyla bunların ihtilaf etmesinden daha tabii bir şey yok. Hem Yahudi, Hristiyanlar kendi aralarında, hem mezhepleri kendi aralarında üstünlük kavgası, işte sen doğrusun, ben doğruyum gibi. Bunların birbirlerine tabi olmayacağını, kendi aralarında bile kavga ettiklerini Cenab-ı Hak söylüyor ki bunlar nerede kaldı? Sana tabi olsun. Çünkü onlar doğruyu aramıyorlar. Maksatlarını doğruyu bulmak değil. Maksatları işte üstünlük savaşı, menfaat savaşı. Bu sebeple de onlardan böyle bir hidayete uyma, sırat-ı müstakime tabi olma faziletini beklemek mümkün değil. Onun için sen de onlara uyma. Sen de yoluna devam et, doğru yola devam et diye bu ayet-i kerime bize kesin bir kaide, kural vermiş oluyor hocam. Bugün de bakıyoruz işte özenti dediğimiz insanların onlara özenmesi, belki bu ayet-i kerime çerçevesinde düşünülmesi lazım hocam. Yani onların kıblesine uymak için can atıyor insanlar. İşte Peygamberimizin de daha önceden bildirdiği gibi işte ümmetim adım adım takip edecek diyor. Onlar işte keler deliğine girse ümmetim de girecek. Diyorlar ya Resulallah, kim bunlar? Yahudi, Hristiyanlar mı? Başka kim olacak diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla onlara tabi olmak, onların peşinden gitmek, onların modasına uymak herhalde insanı doğru yola götürmez. Onun için kendi kıblesine, Müslümanın kendi kıblesine dönmesi lazım. Kendisi çalışması, kendisi üretmesi, başarılı olması, öne geçmesi lazım ki başkası onun kıblesine uysun. Yoksa tembellik yaptıkça, çalışmadıkça bu sefer o kendisi uyacak kıbleler arıyor. Kime uysam, kimin peşine gitsem diye. Onun için bu ayet-i kerime hocam genel bir esas veriyor aslında. Güzel bir esas veriyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım.
Bir de hocam tabi burada peygamberimize yönelik yani hitap peygamberimize. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ tarzında, اِنِّكِ مِنَ الظَّالِمِينَ tarzında. Tabi çok ağır hitaplar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten Allah'ın en sevgili kulu bu kadar hitap çok ağır gelebilir. Yani başka tabi yine örnekleri var bu tür. Mesela لَيْنْ اَشْرَكْتَ diyor. لَيَحْبَتَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَ الْمَلْخَاسِرِينَ. Allah hiç Allah'a ortak koşulmaz diyor. Şayet diyor Allah'a ortak koşarsan sen diyor bütün amellerin boşa gider. Hüsnü oranlı olursun tarzında da öyle. Ve inkünde fi şekkin işte sana indirdiğimiz bu oranlı bir şekkin şüphen falan varsa tarzında hitaplar var Kur'an-ı Kerim peygamberimize. Tabi burada da ulemamız biraz kızım sana söylüyorum gelirsin sen işit kabilinden meselenin cindiyetini vurgulamak üzere böyle hitaplar geldiğini hocam söylüyorlar. Mesela diyor bu ayet-i kerime diyor bütün muhataplarını nefsin arzularına uyumaktan sakındırıp korumak istemekten hem kendi nefsimin arzularına hem de başkalarının Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olmayan hevalarına uymayı yasaklıyor ayet-i kerime. Ehli kitabın isteklerine uyması mümkün olmayan Efendimiz Aleyhisselam bile bundan alıkonuyor. Alık Efendimiz bunu hiç yapmaz yani. Bir yapmayacak birisi varsa o Efendimiz Aleyhisselam'dır. Uyumayacak birisi varsa. Böyle bir şey farz-ı muhal vuku bulacak olsa sen zalim olursun buyurarak ümmet uyarılmaktadır. Evet esas burada yani Efendimiz Aleyhisselam böyle bir şey düşündü. Böyle bir şey efendim yapmak istedi. Cenab-ı Hak onu sakındırdı. Sakındırmasaydı yapacaktı gibi değil. O şekilde anlamak doğru değil Efendimiz hakkında. Meselenin önemine dikkat çekmek. Yani bunu peygamber bile yapsa bu kadar büyük bir günah olacak. Onun için siz dikkat edin tarzında.
Daha etkili bir üslup hocam.
Etkili bir üslup.
Yani Allah'ın sevgilisi bile bu kadar ağır bir cezayı olacak olursa biz yaparsak eğer ne olur halimiz diye tabii düşünmek lazım.
Yani bunun şeyin buradaki yasağın, buradaki emrin ne kadar kuvvetli ve şiddetli olduğunu bu yolla beyan etmiş oluyor Yüce Rabbimiz.
Bazı hitaplar zaten Efendimiz'e yöneltiliyor ama ümmeti kastediliyor değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim'de o şekilde hitaplar var. Yani peygamberimize hitap ediyor ama aslında muhatap ümmetidir. Çünkü peygamberin onu yapmayacağı biraz önce bahsettiğiniz gibi açık zaten, aşikar. Dolayısıyla oradaki hitap ümmete, peygamberimizin vesilesiyle ümmete olmuş oluyor. Çeşitli bunlar tabii ki söz sanatları var burada. Çeşitli belagat incelikleri, sözü kuvvetlendirme, manayı güçlendirme sebebiyle onlardan birisi olmuş oluyor bu da hocam.
Şimdi hocam bir sonraki ayet-i kerime yine bu ehli kitabın gerek kıble gerekse peygamberimizle alakalı durumlarını anlatmaya devam ediyor. Zaten bu Bakara suresinde özellikle bu 40. ayet-i kerimeden başlamak suretiyle başta Medine'deki o Yahudi olmak üzere ehli kitaba hitaplar çok fazla burada.
Evet.
Yani çok farklı vesilelerle gerek tarihteki olan bazı olaylar vesilesiyle gerek Efendimiz zamanındaki olaylar vesilesiyle, gerek Efendimiz olan kıskançlıkları, düşmanlıkları vesilesiyle, gerek yine o Efendimiz olan hainlikleri, hıyanetleri vesilesiyle, gerek bu kıblenin tahvili meselesiyle, orada yani çok değişik sebeplerle Bakara suresinde ehli kitaba hitaplar var, ehli kitaptan bahisler söz konusu. Şimdi konu tabi kıblenin tahvili olduğundan dolayı ayet-i kerime o çerçevede devam ediyor. Şimdi 146. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. Ellezine ateynehumul kitabe. Yukarı utul kitap geçti. Burada ateynehumul kitap geçti. Aynı şey hocam. Aynı gruptan bahsediyor. Bu kendilerine kitap verdiğimiz bu kimseler, Yahudiler ve Hristiyanlar ya'rifunehu kema ya'rifune ebnâehum. O hu zamiri Efendimiz Aleyhisselam'a gitme ihtimali yüksek. Ama evet, Kabe kıble olması mesele ihtimali de var hocam tefsirlerde. Dolayısıyla onlar diyor kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı onun bir peygamber olduğunu da bilirler ve tanırlar. Ve inne feriqan minhum leyektumul hakka ve hum ya'lemun. Ama onlardan bir grup var. Bunlar da kendilerine danışılan ve kendilerine istişare edilen ehli kitabında alimleri. Özellikle alimleri. Bunlar diyor, bu onlardan bir grup deyektumul hakkavum ya'lemun gerçeği bile bile yine de hakkı, gerçeği gizliyorlar. Evet hocam, buradaki efendim ne şekilde tanıyorlardı peygamberimizi? Evet. Bu bilgiyi nereden almışlardı?
Burada hocam sebebin nüzulle ilgili bir rivayet var. Yahudiler diyor işte Ebu Yasir bin Ahtab. Bu Huyey'in kardeşi oluyor hocam. Safiye binti Huyey. Safiye validemizin babası Huyey. Kardeşi Ebu Yasir. İkisi yani bunlar Yahudiler önde gelenlerinden. Kâb bin Eşref şairlerinden, zenginlerinden. Kâb bin Üseyd. Selam bin Suriye. Kinane bin Ebil Hukayk. Bu da Kinane'de Safiye validemizin eski kocası galiba hocam bu da. Bu Hayber'de öldürülüyor. Vehb bin Yahuza, Ebu Nafi. Bunlar ileri gelene toplanmışlar. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki niçin Kabe'yi tavaf ediyorsun? Lime tetufuna bil Kabe. Kabe'yi niye tavaf ediyorsunuz? Fe innime hiye hicaratun mebniye. O diyorlar taş duvardan ibaret bir şey. Taşla örülmüş bir şeyi niye tavaf ediyorsunuz? Peygamber Efendimiz de onlara diyor ki İnnekum le ta'lemun ennet tavafe bil beyt hakkun. Siz biliyorsunuz ki, çok iyi biliyorsunuz ki beyti tavaf etmek haktır. O kıbledir. Fe innehu huvel kıble. Beyt kıbledir. Mektubun fit tevratı vel incil. Bu diyor Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olan bir şeydir. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Lakinnekum tektumune ma fi kitabillahi minel hak. Ancak diyor siz Allah'ın kitabındaki bulunan hakkı gizliyorsunuz. Ve tecihadûnehu ve onu inkar ediyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz bunu. Efendimiz de çünkü biliyor onların kitaplarında ne olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiş. Fakal İbn-i Suriye diyor ki mâ ketemnâ şey'en mimmâ fî kitâbî. Biz diyorlar kitabımızda olan hiçbir şeyi gizlemedik. Diyor. Bunun üzerine diyor bu ayet-i kerime nazil oldu. Ellezine âteynâhumul kitâbe yârifûnehu kime yârifûne ebnâehum. İşte çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar ama diyor gizlerler. Ve inne ferigen minhum leyektumul hakka ve hum ya'lemun. Ama diyor onlardan bir grup, Kur'an-ı Kerim'de çok insaflı gerçekten. Hepsi demiyor, bir grup diyor. Demek ki buna dahil olmayanlar da var belki ama önde gelenleri bu gruptan onlar hakkı gizlerler hem de bile bile. Bile bile gizliyorlar. Demek ki bu kıble meselesi, sonra Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu meselesi bunların bildiği bir hakikat. Bunu bile bile gizliyorlar. Selman-ı Farisi radıyallahu anh diyor hocam. Ben diyor din aramak için çıktım. Haraçtu ebtagiddin. Bir ruhban rahiplere rastladım ehli kitap kalıntılarından. Allah Teala yarifunehu keme yarif ebneehum buyuruyor. İşte bunlar diyor peygamberimizle ilgili bana bilgi verdiler. وَكَانُ يَقُولُونَ هَذَا زَمَانُ نَب۪ينَ قَدْ اَزَلَّ. Bu diyorlar, son peygamberin, nebinin zamanıdır, gölgesi üzerimize düştü, dediler diyor. İşte, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ grubundan da bunlar diyor. يَخْرُجُوا مِنْ اَرْدِ الْعَرَبِ. Arap topraklarından çıkacak. لَهُ alamet, onun alametleri vardır. İki omuzu arasındaki yuvarlak bir ben gibi peygamberlik mührü mesela bunlardan birisidir diye diyor bana söylediler diyor Selman-ı Farisi Hazretleri. Gerçekten de zaten üç alametle geliyor Efendimiz'i buluyor Selman-ı Farisi Hazretleri uzun kıssasında. Yine Ebu Salih'in naklettiğine göre Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince bu ayet-i kerimede nazil olunca Hazreti Ömer Abdullah bin Selam'ı buluyor. Yahudi alimi iken Müslüman olan nadir insanlardan birisi Abdullah bin Selam. Ona diyor ki Allah Teala diyor şu ayeti indirdi. Ellezine ateynâhumul kitâbe yârifunuhu kemâ yârifunu ebnâhum. Fekeyfe ya Abdullah, ya Abdullah, hâzihil ma'rifâ. Bu tanıma nasıl oluyor Abdullah diye soruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Abdullah bin Selam da diyor ki ey Ömer, lekad araftuhu fîküm hîne râituhu. Ey Abdullah, ben diyor Resulullah'ı sizin aranızda görür görmez hemen tanıdım. İlk zaten belli, herkes toplanmış Medine'de, Efendimiz etrafını çevirmiş, o hareketliliği görüyor Abdullah bin Selam. Ne oldu diyor, soruyor. Diyorlar ki işte peygamber geldi, bir bakayım diyor. Şöyle o da hemen yaklaşıyor topla, bakıyor, yüz yalancı yüzü olamaz diyor. Sonra diyor işte Efendimiz'den ilk duyduğum sözler, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın, selametle cennete girin. İlk duyduğum sözler bunlar oldu diyor. İşte burada لَقَدْ عَرَفْتُهُ ف۪يكُمْ حِينَ رَيْتُهُ Sizin aranızda onu görür görmez tanıdım. كَمَا عَرِفُ اِبْنِي اِذَا رَيْتُهُ مَا الصِّبِيَنْ يَلْعَبْ Tıpkı sokakta oynayan çocuklar arasında oğlumu
ne güzel ya, gördüğüm gibi. Tam etkilimi açıklıyor yani.
Evet. Nasıl diyor, çocuklar arasında oynarken oğlumu tanırsam sizin aranızda onu görür görmez tanıdım. وَاَنَا اَشَدُّ مَعْرَفَةً بِمُحَمَّدٍ مِنِي بِاِبْنِي Hatta diyor, ben Muhammed Aleyhisselam'ı oğlumdan daha kuvvetle, daha iyi tanırım. Daha iyi tanırım. Hazreti Ömer soruyor, ve keyfe zâlik, nasıl oluyor bu diyor ya, nasıl oğlumdan daha iyi tanıyorsun? O da eşhedü ennehu rasulun hakkun minallah. Şahitlik ederim ki o Allah'tan hak bir rasuldür. Allah Teala onun sıfatlarını kitabımızda bize bildirdi. Sıfatlar açık açık şu belli. Allah'tan gelen de bir bilgi bu. Aldanma ihtimali yok. Ve mâ edri mâ tasna'ul nisa. Ama diyor, ben kadınların ne yaptığını hakkıyla bilemem. Yani orada diyor aldatılmış olabilirim, Allah korusun.
Hani ihtimal tabii.
Bir hakikat gizlenmiş olabilir. Nitekim çok duyulan şeyler yani. Otur. Orada şüphem var ama diyor. Öbür tarafta hiç şüphem yok. Birisi %100. Hadi öbürkü de %99 bile olsa hocam.
Yine bir şüphe var.
Yani %1 bile bir şüphe olsa diyor ki ben Resulullah'ı daha çok tanırım. Çünkü %100 Allah bilgi verdi. Allah'ın kitabında o bilgi var. Hazreti Ömer veffekakallah İbn-i Selam, Allah seni muvaffak kılsın. Ey İbn-i Selam, çok doğru söyledin ve isabet ettin diyerek hatta kalkıp onun alnından öptüğü de rivayet ediliyor hocam.
Acaba Abdullah bin Selam'ın ismi öyle miydi? Sonra mı Abdullah oldu? Çünkü Yahudiler de böyle Yahudi alimi ya.
Evet.
Arap ismi yani. Hı-hı. Abdullah bin Selam diye.
Evet hocam.
Bir başka isim vardı da falan ama hep o şekilde biliyoruz. Tabii. Abdullah bin Selam diye falan biliyoruz.
Peygamberimiz de değiştirmiş olabilir
evet,
hocam.
Evet. Yani Selam da çok güzel bir isim. Evet. Abdullah da çok güzel bir isim. Şimdi aklıma geldi hocam da. Evet. Böyle yani bir orijinal bir İslam ismi.
Evet.
Yani efendim, işte diyor ya Selman İbni İslam diye şey yapıyor ya Selman Fatih'e.
Evet hocam. Çünkü peygamberimiz değiştiriyor. Hoşlanmadığı isimleri değiştiriyor. Evet. Belki onu da değiştirmiş olabilir.
Belki yani öyle aklıma geldi hocam. Sanki bildiğim yok. Şimdi kıymetli hocam ben de iki noktaya temas edeyim mi? Program sonuna yaklaşıyoruz. Birisi yani niye ebnâhum da benâtehum değil diye bir soru sorulmuş.
Evet hocam.
Yani ebnâhum deyince hem kıza hem oğlanlar kastedilmiş olabilir. İkinci olarak da yani hitap Yahudilerin de alimlerine ve bu işi bilen adam kesimine. Dolayısıyla baba daha çok diyeyim ki erkek çocuğu baba tanır, kız çocuğu daha çok anne tanır falan gibi böyle.
Evet.
Dolayısıyla bir babanın kendi evladını tanıdığını daha iyi tanıması da dile getirilmiş oluyor.
Asıl adı hocam Abdullah bin Selam'ın asıl adı Hüseyin diyor. Hüseyin'miş. Müslüman olunca bu isim Hazreti Peygamber tarafından Abdullah'a çevrilmiştir.
Ya çok iyi ettin hocam. Evet. Çünkü yani ben şimdi aklıma geldi. Evet. Merak ettiğim için daha doğrusu. Yani daha önce aslında merak edebilirdik ama.
Evet.
Böyle baktım yani orijinal bir İslam ismi. Yılları Yahudi olduğu biliyoruz falan böyle.
Evet hocam.
Hocam ikinci olarak teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İkinci olarak da niye onlar kendi enfusuhum. Yani yarifune o kema yarifune enfusuhum. Çünkü insan diyor kendisini daha iyi tanır.
Evet.
Burada acaba peygamberin tanıma noktası biraz daha düşük mü o gösteriliyor. Diyor ki bu diyor halbuki kişi diyor kendini adam daha iyi tanır dersen diyor buna da Ragıb İsfahani şöyle cevap vermiş. Çok güzel bu. Çünkü insan diyor kendisini ancak ömründen belli bir müddet geçtikten sonra tanımaya başlar. Çocuğu neyse doğumuna itibaren tanır. Dolayısıyla yani çocuğunu tanımak kendini tanımak daha çok. Daha çok. Evet. Dolayısıyla Efendimiz'in tanımaların daha çok olduğunu bu şekilde dile getirmiş oluyor.
Evet.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
Hocam.
Allah razı olsun. Ve hürmet ve muhabbetle bütün dinleyenlerimizi Allah'a emanet ediyoruz.